bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Hamlet, William Shakespeare, Remzi Kitabevi, 3. basım, Nisan 2001, Türkçe'ye çeviren Bülent Bozkurt, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Avcı. William Shakespeare, Antonius ve Kleopatra, Atinalı Timon, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Coriolanus, Fırtına, Hamlet, Huysuz Kız, 4. Henry, Julius Caesar, Kral Lear, Macbeth, 12. Gece, Otello, Romeo ve Juliet, Size Nasıl Geliyorsa, Soneler, Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Yeter ki sonu iyi bitsin. Çeviride aşağıdaki metin esas alınmıştır. William Shakespeare, Hamlet, edited by T.J. B. Spencer. Penguin, Harmonsworth, 1980. Ön söz. Hamlet, Shakespeare'in Türkçe'ye en çok çevrilen oyunları arasında. Bu yeni çevirinin okuru ve belki seyirciyi, aktör, oyun yazarı ve şair Shakespeare'e en azından değişik yönleriyle yaklaştıracağı umudur. Hamlet'in yeni bir çevirisine neden gerek duyulduğuna başka açıklamalar da getirilebilir. Ama kısaca şu kadarını söylemek yeterli görünüyor. Dağ karşınızda durdukça tırmanmamak elde değil. Bu çeviride Profesör T.J. B. Spencer tarafından son araştırma ve bulguların ışığı altında gözden geçirilip yayınlanan Hamlet, The New Penguin Shakespeare, Harmonsworth, 1980 esas alınmış, metinde kısaltma yapılmamıştır. Çeviride başka İngilizce basımlardan da yararlanılmış, anlamın tartışmalı ya da bulanık olduğu yerlerde bir Almanca çeviriyle Shakespeare, Neue Übersetz von Richard Flatter, Wien, 1954. Karşılaştırma yapılmış, önceki Türkçe çevirilerden yararlanılmamıştır. Kullanılan öteki İngilizce basımlar şunlardır. Alexander Shakespeare, Signet Shakespeare, Macmillan Shakespeare. Bu çeviri için gerekli araştırmalar İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Shakespeare Enstitüsü'nde yapılmıştır. Bülent Bozkurt, 1982. İkinci basım için ön söz. İlk basımı 1982 yılında yapılan bu çevirinin ikinci basımı dolayısıyla elime geçen fırsattan yararlanarak metinde bazı değişiklik ve düzeltmeler yaptım. Çevirinin şimdi daha doğru ve düzgün, Shakespeare'in yazdığı oyuna daha yakın ve Türkçesinin nispeten daha akıcı olduğu düşüncesindeyim. Ancak ikinci basımda da benim için öncelik oyunların oyunu Hamlet'i Türkçe söylemek, yani oyunu Türk okurunun daha kolay anlayabileceği, Türk kültürüne, Türk dilinin özelliklerine daha yakın bir şekle sokmak değildir. Asıl çabam akıcılık ve anlaşılabilirlik sağlamaktan çok Hamlet'i değiştirmeme ve çarpıtmama yönünde oldu. Bu uğurda zaman zaman yadırganabilecek üslup, ifade ve terimler kullanmaktan çekinmedim. Bununla birlikte çeviride ortaya çıkan bazı ifadelerin acayip veya anlaşılmaz olduğunu düşündüğüm zaman gerekli gördüğüm değişiklik ve hatta yorumlara gitmekten de kaçınmadım. Sonuçta Hamlet oyununun ruhunu ve dilini fazla çarpıtmadığımı umuyorum. İkinci basımın son şeklini almasında isabetli görüş, uyarı ve düzeltmeleri için meslektaşım Marlowe ve Shakespeare çevirmeni Hamit Çalışkan ve çeviri metnini sabır ve itinayla bilgisayarda yazan kitapsever mesai arkadaşım Neslihan Karayakaylar'a içten teşekkür ederim. Bülent Bozkurt, Mayıs 1999. İçindekiler: Shakespeare 9, Oyunların Oyunu Hamlet 14, Hamlet'i Türkçe'ye çevirirken 17, Sahne Tarihçesi 22, Konunun Özeti 27, Oyundaki kişiler 31, Hamlet 35, notlar 223. Shakespeare. Bugünün edebiyat ve tiyatro dünyasında gereğince vurgulanmamış bir gerçek var. Shakespeare'in ne denli büyük olduğu değil, ne denli ünlü olduğu gerçeği. Birincisi anlamı bulanık, öznel, sağlamasını yapması zor, genel bir yargı. İkincisi ise kanıtlarıyla ortada. İngiliz ve bir ölçüde Amerikan dili, edebiyatı kültürüyle ve Batı tiyatrosuyla yakından ilgilenen hiç kimse Shakespeare'i sevmese bile bilmeden edemez. Shakespeare 1564-1616 ölümünden bu yana giderek artan oranda İngiliz kültürüne, uygarlığına ve dünya tiyatrosuna sızmış, işlemiştir. Bugün Shakespeare'den tek bir oyun görmemiş ya da okumamış, tek bir şiir duymamış bir İngiliz bile zaman zaman farkında olmadan onu konuşur, onunla düşünür. Özdeyişleri atasözü olmuş, deyimleri, deyişleri, terimleri dili donatmıştır. Shakespeare'i bilmeden tiyatro eleştirisi okuyamazsınız. Çünkü tüm eleştirmenler bildiğinizi varsayarlar. Beğenilerin çoğunluğu onadır. Örnekler ondan verilir. Karşılaştırmalar onunla yapılır. Romancılar, şairler, tiyatro yazarları, besteciler, filmciler, televizyon programcıları onun bir sözünden esinlenerek bir yapıt yaratırlar. Onun sözleri, işlediği konular, oyunları üzerine binlerce kitap yazılmıştır ve yazılmaktadır. Shakespeare, yeni sanat ürünlerinin esin kaynağı ve bu arada pek çok anlamda binlerce kişinin geçim kaynağıdır. Shakespeare bilmek, Batı edebiyatına, tiyatrosuna, kültürüne ortak olmak demektir. O ortaklıktan bir şeyler kazanmak, kazandırmak demektir. Bütün bunlar aşağı yukarı kesin. Eğer bunların yanında okur seyirci bir büyük sanatçının sanatına da ortak olabilmişse, Hamlet'in tuttuğu aynada kendini ve insanı, çağını ve çağları görebilmişse bu da az kazanç sayılmamalı. Shakespeare'in yaşamı hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Özellikle sanatına ışık tutabilecek bilgiler ve belgeler günümüze ulaşmamış. Güvenilir kaynaklardan hiçbiri bize Shakespeare'in gerek oyuncu gerek yazar olarak tiyatroya nasıl başladığını, oyunlarını hangi ortamda yazdığını, ömrünün son birkaç yılında ne yaptığını söylemiyor. Ama elimizde pek çoğu dünya tiyatrosunu sarsmış 35'i aşkın oyun, türünün yetkin örnekleri arasında sayılan bir soneler dizisi ve önemi küçümsenemeyecek birkaç uzun şiir var. Bu yapıtlar 17. yüzyılın ortalarından başlayarak okur ve seyircilerde Shakespeare'i tanıma isteği doğurmuş ve yapılan araştırmalar sonucu sanatçının yaşamı, çağı ve toplumsal çevresiyle ilgili pek çok ipucu elde edilmiş. Bu ipuçları yukarıda belirtildiği gibi Shakespeare'in sanatını değerlendirmede köklü bir etkisi olmamakla birlikte yazarı tarihsel ve toplumsal bir perspektife yerleştirme açısından yararlı olabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi Shakespeare üzerine yazılmış İngilizce ve Türkçe kaynaklardan edinilebilir. Burada kısa bir özetle yetinilmiştir. Shakespeare'in yaşamına geçmeden önce Shakespeare'in okuruna bir açıklamada bulunmak gerekiyor. Sanatçının oyunlarını bir okur kitlesinden çok sahne için yazdığını tekrarlamakta yarar var. Okur kendini zaman zaman seyircinin, oyuncunun, yönetmen ve yapımcının yerine koymak zorunda. Hayal gücünü son sınırına dek kullanmaya çalışmak, belki de okurken oyunu kafasının içinde sahnelemek zorunda. Satırların arası zaman zaman yalnızca bu yolla okunabiliyor. Bir de Shakespeare'in çağının pek çok İngiliz yazarı gibi söz sanatlarına olan düşkünlüğünü yadırgamamak gerekiyor. Shakespeare bir söz cambazıydı. Yapıtları baştan başa kelime oyunlarıyla, alışılmadık benzetmelerle, çarpıcı kişileştirmelerle dolu. İnsan bir çiğ tanesi, bir toz parçası. Dünya tohuma kaçmış bir bahçe. Sevgi, ilkbaharda bir menekşe gibi erken açan, ömrü kısa bir çiçek, esip geçen bir koku. Kimi insanların yapabilecekleri doğumlarıyla sınırlanmış. En temkinli genç kız bile güzelliğini açıp yalnız gökteki aya gösterse yeterince tedbirsizlik etmiş sayılır. Shakespeare 1564 yılında İngiltere'nin Stratford-upon-Avon kasabasında doğmuş, babasının dericilik ve yün alım-satımı ile uğraştığı ve zamanla belediyeye geçip yönetimde söz sahibi kişiler arasında yer aldığı biliniyor. İlk ve orta öğrenimini Stratford'da yaptığı sanılıyor. O çağda okullarda öğretim dili genellikle Latinceymiş. Önemli ders konuları arasında dil bilgisi, konuşma ve yazma sanatı, mantık ve klasik edebiyat, eski Yunan ve Latin edebiyatı geliyor. Shakespeare okul yıllarında Ezop'un masallarını, Terentius ve Plautus'un oyunlarını okumuş, seyretmiş ve belki bu oyunlardan bir iki de sahne oynamış olabilir. Shakespeare'in yine bu sıralarda Cicero, Vergilius, Horatio ve Ovidius'u aslından ya da çevirisinden okuduğu tahmin ediliyor. Okul dışında renkli bir yaşam sürdüğü aşağı yukarı kesin. Stratford'un içinden geçen Avon Nehri'nin iki yakasında da verimli tarlalar, yeşil otlaklar ve bahçeler uzanıyormuş. Shakespeare'in kırları, bahçeleri, çiçekleri, hayvanları, doğayı çok sevdiği ve iyi tanıdığı oyunlarından anlaşılıyor. Her pazar ailece kiliseye giderlermiş. Hristiyanlığın her yönüyle Shakespeare üzerinde derin bir etki bıraktığı su götürmezse de bu etki onu ileride dinin öğretisini de tartışma konusu yapmaktan alıkoymamış. Stratford'a sık sık gezici tiyatro kumpanyaları da uğrarmış. Shakespeare'in babası bir ara bu kumpanyalara oyunlarını belediye sınırları içinde sergileyebilmeleri için gerekli izni veren kişi olduğuna göre yazarın bu kumpanyaları iyi tanıdığı ve oyunlarını seyrettiği sanılıyor. Shakespeare'in okulu bitirdikten sonra ne işle uğraştığı bilinmiyor. 1583 yılında 19 yaşındayken Anne Hathaway ile evlenmiş. Eldeki belgelere göre gelin kocasından 8 yıl daha yaşlı ve nikahta hamileymiş. Shakespeare'in Anne Hathaway'den 1583 yılında bir kızı, 1585 yılında da bir kız, bir oğlan ikizleri olmuş. İlk kızın adı Susanna, ikizlerin adları Hamnet ve Judith'miş. Elimizde bundan sonraki 7 yılla ilgili bilgi yok. Shakespeare'in bu süre içinde ne yaptığına ilişkin tahminler yürütülüyor. Öğretmenlik, avukatlık, askerlik, matbaacılık, gemicilik, aktörlük yapmış, yurt içinde ya da dışında gezmiş olabilir. Bilinen tek şey bu 7 yıl içinde Stratford'dan çıkıp Londra'ya geldiği, bir tiyatro kumpanyasına katıldığı, şiir ve oyun yazmaya başladığı. 1592 yılında yazar Robert Greene'in hem aktörlük hem de oyun yazarlığı yapan Shakespeare için ülkede yalnızca kendinin sahne dünyasını sarsabildiğini, Shakespeare'in sanan bir yeni yetme, upstart crow dediğini biliyoruz. 1596'dan başlayarak Shakespeare'in ününün artmaya başladığını Stratford ve Londra'daki kayıtlardan öğreniyoruz. 1598'de Francis Meres adlı bir yazar Shakespeare'i Plautus ve Seneca ile kıyaslayarak hem komedi hem de tragedya türünde ülkemizin en iyi yazarlarından biri diyor. Bu yıldan sonra Shakespeare'in yazarlıktan oldukça yüksek sayılabilecek bir gelir sağladığı, Stratford ve Londra'da mal mülk satın aldığı biliniyor. O gün için birer meslek bile sayılmayan oyun yazarlığı ve belki de aktörlükten, kumpanya yöneticiliği ve hissedarlığından Shakespeare'in neredeyse zengin olması başarısının boyutları hakkında bir fikir verebilir. Ömrünün son yıllarında sağlığının pek yerinde olmadığı sanılıyor. 1616 yılında ölen Shakespeare için 1623 yılında Stratford'da bir anıt dikilmiş. Bu anıtın üzerindeki yazıda Shakespeare, Sokrat ve Vergilius'la aynı düzeyde görülüyor. Aynı yıl oyunlarının ilk toplu basımı First Folio yapılmış. Shakespeare'in bir anlamda tam zamanında doğduğu söylenebilir. İngiltere bu sırada her yönden bir ilerleme devrine girmiş. Protestan ve Katolikler arasındaki çatışmalar durulmuş, ülke güçlenmeye ve zenginleşmeye başlamış. Kraliçe Elizabeth sağlam ve sağduyulu bir yönetimle ülkede birlik sağlamayı başarmış. Yurtseverlik duygusu giderek artmaktaymış. Avrupa'da başlayan Rönesans, yeniden doğuş, İngiltere'de de etkisini göstermiş. Klasik çağ kültürüyle ilgili yeni bilgiler İngiltere'ye de aktarılmış. Sanatın her dalı bir gelişme içinde olmakla birlikte özellikle tiyatro ve edebiyat alanlarında olağanüstü bir canlılık görülmüş. Ovidius, Apuleius, Horatio, Heliodorus, Plutarkos, Homeros, Seneca, Vergilius gibi yazarlar İngilizceye çevrilmiş. Shakespeare'in özellikle Ovidius ve Plutarkos'tan büyük ölçüde etkilendiği sanılıyor. Eski yeni İngiltere içinde dışında başka pek çok yazarın da Shakespeare'e esin kaynağı olduğu biliniyor. Bu yazarlardan başlıcaları şunlar: Boccaccio, Chaucer, Holinshed, Lyell, Spenser, Sidney, Green, Nash, Montaigne. Shakespeare'in şiirleri arasında özellikle soneler anılmaya değer. Oyunlarından en tanınmışları ise Hamlet, Macbeth, Kral Lear, Otello, Romeo ile Juliet, Venedik Taciri, Jules Caesar, Antonius ile Kleopatra, Fırtına, 4. Henry, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Yok Yere Yaygara, Size Nasıl Geliyorsa ve 12. Gece. Kaynaklar: Campbell, O.G. and Quinn A.G. Eads, A Shakespeare Encyclopedia, London 1966. Halliday, F.E. Shakespeare, A Pictorial Biography, London 1953. Schoenbaum, S. Shakespeare, A Compact Documentary Life, Oxford 1977. Oyunların oyunu Hamlet. Hamlet ilk oynandığı günden 1601 bu yana Shakespeare'in en sevilen ve en iyi tanınan oyunlarından biri olmuş. Öyle ki daha yazılışından 1601, 2 yıl geçmeden bir korsan basımı piyasaya sürülmüş ve bu basım sonraki yıllarda Shakespeare araştırmacılarının başına dert açmış. Bu bozuk metinden Bad Quarto sonra 1604 yılında Shakespeare'in el yazmasına dayalı bir sağlam metin Good Quarto yayınlanmış ve bunu 1623 yılında yayınlanan ilk toplu basımdaki First Folio biraz sahne etkisi taşıyan yine güvenilir Hamlet izlemiş. Günümüzdeki Hamlet metinleri genellikle bu üç metinin karışımından oluşur. Shakespeare'in Hamlet'in konusunu 1590'dan önce yazılmış bir oyundan aldığı sanılıyor. Shakespeare araştırmacıları bu oyuna Ur Hamlet, İlk Hamlet adıyla değinirler. Hamlet son derece uzun, oyunun kesintisiz oynanması 6 saati aşkın bir süreyi gerektirir. Oldukça ağır, dili çapraşık, havası sürekli değişen incelikli bir oyun. Oyundaki kişilerden bir bölümü özellikle Kral Claudius, Polonius, mezarcılar ve Osric kendilerine özgü bir üslupla konuşurlar. Oyun çok yönlü bir eğlence türü olarak tiyatronun iyi bir örneği. Bu anlamda hem çok doyurucu hem de oynanması özel beceriler, hünerler ve hazırlık gerektiren bir oyun sayılır. Bir hayalet, oyun içinde oyun, delilik sahneleri, bir düello ve ölümler Hamlet'i ayrıcalıklı kılan öğeler arasında. Shakespeare bu oyunda da trajediye ile komediyi bir arada zaman zaman iç içe yürütür. Ölüm bile hem bir acı hem de eğlence kaynağıdır. Yaşamın ve ölümün, varlığın ve yokluğun anlamı ve değeri sürekli olarak değişen bakış açılarıyla birlikte değişir. Her bir kavram, her bir değer toplumsal ve evrensel ölçütlere göre başka görünümler kazanır. Prens Hamlet'in yüzyıllar boyu tiyatro seyircisi için çekiciliğini korumuş olması, belki de onun tutarlı, kolayca bir kalıba sokulabilecek bir kişi olmayışından yatar. Hamlet'in kişiliğini yeterince yansıtabilmek için onu 3 ya da 4 aktörün birden oynaması gerektiğini söyleyenler olmuştur. Hamlet'in kendine sorduğu sorular arasında belki de her seyirci kendi sorularını tanımış, bulmuş, çıkarmış, cevaplarını bulamasa bile aynı soruların başka nasıl sorulabileceğini, soru sorma, düşünme sanatını görmüştür. Hamlet'in nasıl bir insan olduğu üzerinde çok konuşulmuş, çok yazılmış olmasına rağmen kişiliği yine de avuçlardan kayar gider. sana düşündürdüklerimi kağıda döküp kendini bağlama der gibidir Hamlet. Yine de değişik bir iki yönü dile gelebilir belki. Oyun içinde davranış ve tepkileri hem kendine hem başkalarına karşı çoğu kez ters ve beklenmedik tepkiler. Özellikle sahnede tek başına yaptığı konuşmalarda duyarlı noktalarının hangileri olduğu ortaya çıkar. Ne var ki kullandığı üslup gibi kişiliği de sürekli bir başkalık gösterir. Hamlet'in bu yanı onun için hem bir sorun hem de kolaylık. Bir yandan kişiliğini bulamamanın, bilememenin acısıyla kıvranırken, öte yandan esnekliği sayesinde herkese uyabilir, her kılığa girebilir. Hem acı çeken hem çektiren ve bunu bildiği halde önüne geçemeyen insanoğlu Hamlet. Hamlet yalnızca var olmanın mı yoksa olmamanın mı daha iyi olduğunu değil, var olup olmadığını ve var olmakla olmamanın bir anlam taşıyıp taşımadığını soran kişi. Hamlet sorularını cevapsız bırakan bir evren karşısında düşünen, düşünmek zorunda olan kişi. Hamlet yalan dolanla, dolap düzenle, küçük hesaplarla dolu bu dünya ile beklenmedik kılıklarda anlaşılmaz buyruklar gönderen öteki dünya arasında gidip gelen kişi. İnsanı aynı anda hem yarı tanrı hem de bir toz parçası gibi görmenin acısıyla bunalan kişi. Oyun içinde ustaca oyun yönetecek ve sergileyecek, soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı, kusursuz bir deli olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş ama bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi Hamlet. İnsanın insanlığını bilişinden bu yana belki hep var olmuş. Her Hamlet oyununda bir başka Hamlet olarak var olan ve gerçekte var olmayan bir kişi, bir oyuncu, bir gölge Hamlet. Her efsane gibi sınırlarından taşmış, kaynağını silmiş bir simge. Kaynaklar Campbell, O.J. and Quinn, E.G. Eads, A Shakespeare Encyclopedia, London 1966, Schoenbaum S., Shakespeare, A Compact Documentary Life, Oxford 1977. Hamlet'i Türkçe'ye çevirirken. Hamlet, Shakespeare'in oyunları arasında dili en eski ve çapraşık, düşünce yükü en ağır, en derin ve en karmaşık, sahnelenmesi en güç olanlardan biri. Oyunun herhangi bir çevirisinde bu üç unsurun da önemli göz önünde tutulması gerekiyor. Çeviri önce anlamak sonra iletmek demek. Anlamak ve iletmek kişinin bir düşünceyi, bildiriyi kendi algılama süzgecinden geçirerek değiştirmesini gerekli kılıyor. Belki de yorum ve yorumlar getirmesini. Bu bir ölçüde kaçınılmaz. Bu ölçüyü en düşük düzeyde tutmaksa çevirinin ödevi. Bu ödev nedir? Eski dilin karşılığında eski dil kullanmak iyi bir çözüm sayılmaz. Sonunda insan kendini her nasılsa Danimarka'ya yerleşmiş padişah, vezir ve yeniçerilerle karşı karşıya bulabilir.